Ayrım 26. Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum. Sayfa 335. Tanner kolundan yırttığı bir parçayı yarasına sarmaya çalıştı. Keşke şu kanamayı azıcık olsun durdurabilseydi. O zaman ilk işi park yerini geçerek projektörün olduğu yere gitmek olacaktı. Ama beceremedi ve dengesini kaybederek sırt üstü yere serildi. Durumu Fassett'ten daha iç açıcı değildi. İkisinin de hayatı oracıkta sona ermek üzereydi. Küf kokulu tarihsel mezarları hatırlatan eski depoda. Derinden siren sesleri duyar gibi oldu. Bunun beyninin oynadığı bir oyun mu yoksa gerçek mi olduğundan emin değildi. Gerçekti. Sesler giderek yoğunlaşıyordu. Tanner dirsekleri üzerinde doğruldu. Tüm gücünü kullanarak ayağa kalkmaya çalıştı. Ama ancak dizleri üzerine kalkabildi. Buna da şükür diye düşündü. Girişe kadar emeklemesi için bu kadarı yeterliydi. Projektörlerin ışınları çatlak sıva ve tahta aralarından içeriye işliyordu. Projektörün biri özellikle girişe çevrilmişti. Sonra megafondan bir ses yükseldi. ''Polis sesleniyor.'' ''Yanımızda federal yetkililer de var. Silahlarınızı dışarı atın ve elleriniz yukarıda dışarı çıkın. Tanner'ı rehin tutuyorsanız önce onu salıverin. Kuşatıldınız. Kaçma olanağınız yok.'' Tanner kapıya doğru emeklerken seslenmeye çalıştı. Ses bir daha duyuldu. ''Yineliyoruz. Silahlarınızı dışarı.'' Tanner birinin heyecanla diğerlerine bağırdığını duydu. ''Hey, projektörün birini buraya çevirin, otların arasındaki arabanın üzerine.'' Birisi Omega'nın kalanını bulmuş olmalıydı. ''Tanner, John Tanner içeride misiniz?'' Tanner ışığın vurduğu kapı kenarında vardı. ''İşte orada. Aman Tanrım, şuna bakın.'' Tanner öne doğru yıkıldı. Jenkins bir solukta yanına koştu. ''Kurtuldunuz Bay Tanner. Elimizden geldiğince erken yetişmeye çalıştık. Ambulans neredeyse gelir. Yürüyebilecek misiniz bakalım?'' Jenkins belinden tutarak ayağa kaldırdı. Diğer iki polis de Fassett'i dışarı taşıyordu. ''İşte Omega o. Biliyoruz, çok yürekli bir insansınız. 5 yıl süren ömür törpüsü bir dönem içinde bir başkasının kıvıramadığını yaptınız. Sayenizde Omega belasından kurtulduk.'' ''Başka biri daha var, orada. Fassett onun Omega'nın diğer yarısı olduğunu söyledi.'' ''Onu bulduk, postu deldirmiş, hala orada duruyor. Gidip kim olduğunu görmek ister misiniz? Bir gün torunlarınızı anlatırsınız.'' Tanner Jenkins'a baktı ve kesik kesik yanıtladı. ''Evet, evet isterim. Bilsem iyi olur sanırım.'' İki adam otların arasından yürüdüler. Omega'nın ikinci adamını göreceği an yaklaştıkça Tanner'ın ayakları geri geri gidiyordu. İçinde uğrayabileceği düş kırıklığının ezikliği vardı. Bu karmaşık ruh halini Jenkins'in de anladığını sezdi. İlk açıklamanın ikinci elden yapılmasını istemiyordu. Omega'nın en gözü kara üyesinin kimliğini belirlemek kendisinin hakkıydı. ''Dost ihaneti, Dick, Joe, Bernie.'' Birkaç adam projektör ışığından yararlanarak siyah otomobili gözden geçiriyorlardı. Ceset arabanın kapısı yanında yüzüstü uzanıyordu. Karanlıkta Tanner onun iri kıyım bir adam olduğunun farkına vardı. Jenkins el fenerini yaktı ve ayağıyla cesedi tersine çevirdi. Işık yüzünü aydınlattı. Tanner dona kaldı. Otlar arasında boylu boyunca uzanan kalbura dönmüş ceset yüzbaşı McAuliffe'ti. Bir polis subayı yaklaştı ve park yerinin kenarından Jenkins'le konuştu. ''Buraya gelmek istiyorlar. Çağrı mı bekliyorlar tabansız herifler? Tehlikenin savuşturulduğu haberini almadan ortaya çıkmak istemiyorlar.'' Jenkins aşağılayıcı bir tonla konuşmuştu. McDermott park yerinin öte yanındaki kuytu bir köşede bekleyen birkaç adama bağırdı. ''Gelin.'' Tanner çakıl taşları arasında güçlükle yürüyen bu 3 uzun boylu adama gözü takıldı. Ayakları çekmezmişçesine yavaş ve gönülsüzce yürüyorlardı. ''Bernie Osterman, Joe Cardon, Dick Tremaine.'' Tanner Omega'nın başından ayrılarak Jenkins'in yardımıyla otların arasından açıklığa çıktı. Dört eski dost yüz yüze geldiler. Hiçbiri ne söyleyeceğini bilemedi. Tanner Jenkins'e dönerek ''Gidelim.'' dedi. ''Bağışlayın beyler.'' Dördüncü bölüm. Pazar öğleden sonra. 30. kısım. New Jersey Saddle Valley köyünde pazar öğleden sonrasıydı. İki devriye arabası her zamanki gibi sokaklarda volta atıyordu. Gölgeli yollara sapınca bilerek normal hızlarının altına düştükleri besbelliydi. Şoförler çocuklara gülümsediler ve pazar gününün işlerini yapan sakinlere el salladılar. Küçük spor arabalarda ve parıltılı station vagonlarda ilk bakışta golf torbaları ve tenis raketleri göze çarpıyordu. Güneş pırıl pırıldı. Temmuz fırtınasından fazlasıyla nasibini alan ağaçlar ve çimler zümrüt yeşiline bürünmüşlerdi. Saddle Valley sözleşmişçesine enfes bir pazar öğleden sonrası geçirmeye hazırlanıyordu. Telefonlar vızır vızır işledi, planlar yapıldı. Dün akşamki elde olmayan terslikler için bir sıra özür dilendi. Özürler gülerek geçiştirildi. Ne de olsa dün cumartesi gecesiydi. Öteden beri Saddle Valley'de cumartesi geceleri işlenen hatalar çarçabuk bağışlanırdı. Beyaz yanaklı lastikleri olan eski model koyu mavi bir sedan Tanner'ların araba yoluna girdi. Evin içinde Tanner kanepeden kalktı ve sızlanarak pencereye yürüdü. Göğsünün üstü ve tüm sol kolu sargıya alınmıştı. Sol ayağı da uyduktan bileğine kadar sargılıydı. Tanner pencereden patikadan yukarı yürüyen iki adama baktı. Biri devriye polisi olarak tanıdığı Jenkins'ti. Onu ancak ikinci bakışında tanıyabildi. Jenkins'i sivil giysili olarak ilk kez görüyordu. Bu haliyle daha çok bir Saddle Valley sakinine benziyordu. Rahatlıkla bir bankacı ya da bir reklam ortaklığı yöneticisi olduğu söylenebilirdi. Tanner ikinci adamı tanıyamadı. Daha önce onu hiç görmemişti. Mutfaktaki karısına seslendi. Geliyorlar. Alice dışarı çıkarak holde durdu. Sıradan bir pantolon ve gömlek giymişti. Gözlerinde hala silinmeyen bir kuşkunun belirtileri vardı. Açıklamada bulunmalarını istemenin tam zamanı. Janet çocuk bakıcısı da bahçede. Ray kulüpte. Sanırım Bernie ile Leyla da şimdiye dek havaalanına varmışlardır. Polis yakalarını kolay bıraktıysa imzalayacakları raporlar ve belgeler vardı. Dick hepsinin gönüllü avukatı gibi davranıyor. Melodili zil çalınca Alice kapıya gitti. Sen otur sevgilim, doktor fazla hareket etmemeni salık verdi. Peki. Jenkins ve tanımadıkları arkadaşı içeri girdiler. Alice kahve ikram etti ve dördü karşılıklı oturdular. Tanner'la yan yana kanepeye Jenkins ve Grover diye tanıttığı adam koltuklara geçtiler. John, New York'ta konuştuğum yetkili sizsiniz değil mi diye sordu. Evet benim, örgüttenim. Jenkins de öyle. Son 1,5 yıldır buraya atandı. Alice, çok güven verici polissiniz Bay Jenkins dedi. Güç olmadı. Sevimli bir yer, cana yakın ve anlayışlı sakinler. Onun çatlak deri olduğunu sanmıştım. Tanner'ın sabırsızlığı üstündeydi. Açıklamayı bir an önce başlatmak istiyordu. Zaten onları buraya çağrışının tek nedeni buydu. Jenkins anlayışla konuştu. Üstelik bu ekibin başıydı. Açıklamanızı bekliyorum. Grover, peki dedi. Taktiğini birkaç sözcükle özetleyebilirim. Böl ve yok et. Bu Fassett'in vazgeçemediği görüşüydü. Diğer bir deyişle çıkış noktası. Demek gerçekten bir Fassett vardı. Kuşkunuz olmasın. 10 yıldan beri örgütte gelmiş geçmiş en uyanık ajanlardan biriydi. Alnının teriyle hak ettiği tertemiz bir sicili vardı. Ona ne olduysa sonraları oldu. Satılmıştır. Jenkins, o kadarına dünden razıyız. Altını kurcaladıkça yeni bir çapanoğlu çıkacağı benzer dedi. Görüşleri değişti diyelim. Belki bir açmaza düşmüştür. Bir anlamda başını kendi yedi. Siz bu durumu bilmiyor muydunuz? Grover yanıtlamadan önce sıkıntıyla duraksadı. Durumu kurtaracak sözcükler arar gözüküyordu. Belli belirsiz başını salladı. Farkındaydık. Birkaç yıldan beri verdiği bazı küçük açıklar gözümüzü açtı. Ama Fassett'in çapındaki döneklerin gerçek yüzü kısa süre içinde açığa çıkmaz. Çelik hedeflerin yer aldığı bir dizi görevle oluşan bir süreçte kokusu çıkar. Ancak o zaman hesabını görebilirsiniz. İşte aynen bizim yaptığımız da bu. Bana çok tehlikeli ve çapraşık bir yol gibi gözüküyor. Belki bir ölçüde tehlikeli ama gerçekten anlaşılması güç değil. Tıpkı sizi ve dostlarınızı tuzağa düşürdüğü gibi fasetle oyuna getirildi. Bir başka deyişle ava giderken kendisi avlandı. Örgütteki mevkii ve yetenekleri uyduğu için Omega harekatının başına getirildi. Çok zekiydi. Üstelik iş kesinlikle çözümü gerektiren bir patlama noktasına gelmişti. Bazı vazgeçilmez casusu kuralları vardır. Facet'e yıkımına yol açmayacak biçimde Omega'yı kollama sorumluluğu verildiğini doğrulukla tahmin ettik. Hem savunma hem saldırıcı gücünü aynı zamanda kullanmak zorundaydı. Çetin bir iş doğrusu. İnanın strateji dört başı mamur belirlenmişti. Çevrilen dümeni anlıyor musunuz? Tanner ancak işitilebilir bir sesle evet dedi. Böl ve yok et. Omega bu ilkeye dayanarak vardığını sürdürdü. Çatlak deri Saddle Valley'in şifre adıydı. Köy sakinleri üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler. Cardonlar ve Tremaine'lerin İsviçre hesaplarının örtüsünü kaldırdı. İşin içine Osterman'ın adı karışınca onun da Zürih'te bir hesabı olduğu saptandı. Facet için bunlar aramakla bulunmaz koşullardı. Üç çiftin İsviçre'de yasa dışı ya da en azından fazlasıyla kuşku uyandırıcı biçimde ortaklaşa parasal girişimlerde bulunduklarını öğrenmişti. Zürih adı geçince hepsinin fitili almasının nedeni buydu. Özellikle Cardon beyninden vurulmuşa dönmüştü. Cardon ile Tremaine yüreklerini ağızlara getirecek türlü kirli işlere karışmışlardı. Birisi mafyanın parasal desteğiyle ayakta duran bir komisyonculuk bürosunun ortağı, diğeri yasa dışı ortaklık devirleriyle uğraşan bir firmada avukat. Bir anda iflas borusunu çalmaları işten bile olmazdı. Osterman'ın ise yitirilecek pek az şeyi vardı ama yayın organlarının açacağı bir suçlama kampanyası yazarlık hayatına son verebilirdi. Yayın organlarının bu konularda gösterdiği duyarlılığı bizden iyi bilirsiniz. Tanner pek oralarda olmadığını yansıtan bir sesle evet dedi. Facet karşılıklı suçlamayı hızlandırmaları için hafta boyunca üç çift arasındaki güvensizliği durmadan körükledi. Sonraki adım saldırı olacaktı. Gerçek Omega bu evrede en azından iki çiftin işini bitirmeyi kafasına koymuştu. Sonunda Facet alışılan alçak gönüllü tavrıyla Omega'yı bize teslim edecekti. Onu kim reddedebilirdi? Hedefler çoktan ölmüş olacaklardı. Tam anlamıyla şeytanın arka bacağıydı o. Tanner güçlükle kanepede doğruldu ve topallayarak şömineye gitti. Öfkeyle şömine rafını tuttu. Oturduğunuz yerde ne güzel mesleki yargılar ileri sürüyorsunuz öyle. Hükümet görevlerine döndü. Beni amacınıza alet etmeye hiç hakkınız yoktu. Karım ve çocuklarım ölümden kıl payı döndüler. Çevredeki adamlarınız neredeydiler? Dünyadaki en esaslı işbirliğini gerçekleştireceğinize inandığınız koruyucu gereçlerinize ne oldu? Sözüm ona evin her yerine yerleştirilen şu elektronik. Meretlerinizi kim dinledi? Herkes nereye toz oldu? Bile bile Bodrum'da ölüme terk edildik. Gergin anın geçmesini bekleyen Grover ve Jenkins, Tanner'ın sinirli tepkisini anlayışla karşıladılar. Böyle sıkıntılı anları daha önce de geçirmişlerdi. Grover, Tanner'ın öfkesini yatıştırmak isteyen belirgin bir çabayla konuştu. Bu gibi işlerde yanılgıya düşebileceğimizi peşinen kabulleniriz. Açıkçası bu defaki bağışlanmaz bir yanılgıydı. Ama mantıklı düşünürseniz kaçınılmaz olduğunu anlarsınız. Hangi yanılgı? Jenkins söze girdi. Bunu ben yanıtlamak isterim. Suç benimdi. Çatlık diride kıdemli subaydım ve Facet'in iki yanlı oynadığını bilen tek kişiydim. Tek kişi. Cumartesi öğleden sonra McDermott, Cole'un olağanüstü bir bilgi edindiğini ve hemen beni görmesi gerektiğini söyledi. Haberi Washington'dan gerçekleyerek sağlama bağlamadım. Olduğu gibi kabullendim ve arabayı kelle götürür gibi kente sürdüm. Cole ya da derideki başka birinin Facet'in gerçek kimliğini ortaya çıkardığını düşündüm. Oysa doğru olsaydı Washington'dan yeni baştan bir talimat gelmesi gerekirdi. Grover sözünü keserek hazırlıklıydık dedi. Yedek planlarımız kullanılmak üzere hazırdı. New York'taki otele varınca bize ayrılan daireye çıktım. Cole orada değildi. İnanılır gibi değil ama düpedüz yemeğe çıkmıştı. Böylesine bir bilgi sahibiyken gösterdiği vurdum duymazlık tuhafıma gitti. Adını bıraktığı restorana koştum. Bu gidiş gelişler zamanımı aldı. Taksiler, yoğun trafik. Telefonu kullanamazdım. Tüm konuşmalar banda geçiyordu. Facet vaktinden önce uyandırılmış olabilirdi. Sonunda Cole'u buldum. Neden söz ettiğimi bile bilmiyordu. Haber filan da göndermemişti. Jenkins duraladı. Öyküsünün bu bölümünü anlatmaktan sıkılmış gözüküyordu. Alice, yanılgı bu muydu diye sordu. Daha ne olsun. Facet'e gereksindiği zamanı verdim. Yeterince zamanı buldu. Facet kendini gereğinden çok fazla riske atmıyor muydu? Bence buna kendi eliyle kafese girmek denir. Cole haberi yalanladığına göre. Zaman kazanmak uğruna riski göze aldı. Deriyle sürekli bağlantıyı yürüten Cole olduğu için özellikle ikinci elden alınacak bilgiyi işine geldiği biçime sokarak amacına alet edebilirdi. Ayrıca benim oyuna gelmiş olmam da ekmeğine yağ sürmüştü. Bir de öldürüldüğümü varsayın, artık meydan tümüyle ona kalacaktı. New York'a gidişiniz çevredeki nöbetçilerin çekiliş nedeni olamaz. Grover araya girerek, Facet'in cin fikirli olduğunu söylemiştik dedi. Yalnızca evinizin yakın çevresinde değil, birkaç kilometre içinde bile tek bir devriye bulunmayışının nedenini söylediğimiz zaman onun nedenli kurt olduğunu anlayacaksınız. Tüm adamları omega olarak cirit attığınız bölgeden sistemli bir biçimde çekti. Hayatlarını tehlikeye koyarak korudukları adamın gerçekte düşmanları olduğuna inandırdı.
Ne?
Düşünün bir kez, ölseydiniz tersini kim kanıtlayabilirdi?
Körü körüne niye inansınlar ona?
Evinizi örümcek ağı gibi saran elektronik vericiler birer birer devreden çıkarıldılar. Bu aygıtların varlığını bilen tek kişi sizdiniz. Onları sizden başkası ortadan kaldırmış olamazdı.
Ama ben yapmadım. Nerede olduklarını bile bilmiyordum. Hala da bilmiyorum.
Bilseydiniz de aynı kapıya çıkardı. Konuşan Jenkins'ti. Bu vericilerin çalışma kapasitesi 36 ile 40 saat arasındaydı. Ondan sonra susmaya mahkumdular. Dün gece birini size göstermiştim. Asitle işlem görmüştü. Hepsi aynı durumdaydı. Asit ağır ağır minyatür levhalara işleyerek göndermeyi kesiyordu. Ne var ki ekipteki adamlar bu marifeti sizin yaptığınıza inanmışlardı. Facet o zaman yanılgıya düştüğünü söyledi. Omega sizdiniz ve şimdiye dek bunu akıl edememişti. Sonradan adamlarımız bu işi çok inandırıcı biçimde yaptığını anlattılar. Bu arada Facet kendisinden beklenmeyecek büyük bir açık verdi. Devriyeleri çektikten sonra sizi temizlemek için McAuliffe'le birlikte eve girdi. Bu zorbalığı benim burada olmayışımdan yararlanarak yapabildiler. Şeytanca bir oyunla beni sahneden çekişinin nedeni buydu.
McAuliffe'den kuşkulanıyor muydunuz?
Jenkins hayır diye yanıtladı. Üzerine en küçük bir kuşku bile çekmedi. Kapalı bir kutu gibiydi. New York polisliğinden emekli, bağnaz bir küçük kent polisi ve gözü kapalı bir sağcı. Açıkçası Bodrum'dan işaret verdiğiniz halde polis arabasının durmadığını söylediğiniz zaman ondan ilk kez pirelendik. O sırada çevrede tek devriye arabası yoktu. Bunu sağlayan da McAuliffe'di. Bununla birlikte arabasında kırmızı bir işaret lambası taşıyordu. Tepeye takılabilir türden basit bir aygıt. Sizi dışarı çekmek için evinizin çevresinde dört dönüyordu. Buraya son gelişinde iki şey dikkatimizi çekti. Birincisi evinde değil, arabasında telsiz başında olmasıydı. İkincisi görevlerin genel bir gözlemine dayanıyor. Elini midesinden çekmeyen McAuliffe şiddetli bir ülser krizinden yakınmaktaydı. Oysa McAuliffe'in geçmişinde ülser rahatsızlığı yoktu. Yaralanmış olmalıydı. Bu gözlem de doğru çıktı ya. Ülseri midesinde açılan derin bir yaraydı. Bay Osterman'ın tırmıkla sunduğu bir armağan. 26. ayrımın sonu. Sayfa 348.